Rut kitabının ikinci bölümüne geldik. Şimdi Rut kitabının ikinci bölümüne başlar başlamaz Boaz adında bir adamla karşılaşıyoruz. Boaz'ı tüm Rut kitabında bir kahraman ve ileride yakın akrabalık görevini yaparak kurtarıcı olan biri olarak göreceğiz. İkinci bölümün ilk ayetinde Boaz hemen Naomi'nin kocasının bir akrabası olarak tanıtılıyor ve şöyle diyor. Naomi'nin Boaz adında bir akrabası vardı. Kocası Elimelek'in boyundan olan Boaz, ileri gelen varlıklı bir adamdı. İkinci bölümde dediğim gibi Boaz adında birisiyle karşılaşıyoruz ve Boaz tüm Rut kitabında bir kahraman olarak önümüze dikiliyor. Dikkat ederseniz Boaz burada hemen Naomi'nin kocasının bir akrabası olarak tanıtılıyor. Bunu şimdilik bu kadarla aklımızda tutalım yeter. Naomi'nin bir akrabası vardı. Ne var ki Boaz'ı burada bir anlamda Rab İsa Mesih'i simgelediğine değinmeden geçemeyeceğim. Sizin ve benim bir anlamda böyle bir akrabamız, böyle bir kurtarıcımız vardır. Bizim gibi olan ama günah işlememiş, kutsal, saf, temiz ve günahtan ayrı olan kurtarıcımız vardır. Bizi sona kadar kurtarabilecek olan O'dur. Boaz adının ilginç bir anlamı vardır. Boaz adı güç, kudret demektir. Boaz güçlü ve varlıklı bir adamdı. Boaz adının anlam olarak güçlü bir savaşçı anlamını verdiğini söyleyen dil uzmanları da bulunmaktadır. Bunu güçlü bir yasa adamı olarak çevirmek de mümkündür. Bütün bu anlamların üçü de Boaz'ın yaşamında belirgindi. Kendisi güçlü bir savaşçıydı. Çok varlıklı ve zengindi. Ve güçlü bir yasa adamıydı. Yani Tanrı'nın ruhsal yasasına sadık yaşayan ve bu yasaları iyi bilen biriydi. Elimelek'in bir akrabasıydı. Bir gün Moablı Rut, Naomi'ye şöyle dedi. İzin ver de tarlalara gideyim, iyiliksever bir adamın ardında başak devşireyim. Naomi, git kızım diye karşılık verdi. Şimdi burada tekrar Rut'un kaynanasına olan saygısını görüyoruz. Ne kadar güzel bir ilişkiler olduğunu görüyoruz. Rut ne yapıyor? Kaynanası Naomi'ye izin vermesini rica ediyor. Ve kaynanası da ona bu izini veriyor. Burada üç garip yasal uygulamayla karşılaşıyoruz. Bu yasalar bize garip ve acayip görülebilir. Çünkü günümüzde buna benzer bir uygulama veya yasa bulunmamaktadır. Başak veya herhangi başka bir tahıl devşirmek Musa'nın şeriatında yer alan bir uygulamaydı. Bu Tanrı'nın yoksulların kayırılması, onlara yardım edilmesi için koyduğu bir yasaydı. Ve Rut ve Naomi çok yoksuldular. Rut'un başak devşirmek için tarlalara gitmek istediğini söylemesi, onların yoksulluğunu açıkça ortaya koymaktadır. Şimdi bu garip yasaya bakalım. Bunu kutsal yazılarda birkaç yerde görüyoruz. Örneğin Levililer 19. bölüm 9-10 ayetlerde şu sözler yazılıdır. Ülkenizdeki ekinleri biçerken tarlanızı sınırlarına kadar biçmeyeceksiniz. Arta kalan başakları toplamayacaksınız. Bağ bozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız. Neden? Çünkü onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız diyor Tanrınız Rabbenim. Göreceği gibi Tanrı İsraillileri yoksulları gözetip kayırmalarını, onlara yardım etmelerini, bunu da bugün bize garip gelen o yolla yapmalarını söylüyordu. Tanrı yoksullara yardım kuruluşu kurmamıştır. Onlara para vererek yoksulluğu ortadan kaldırma girişimlerinde bulunmamıştır ama Tanrı yoksulların geçimlerini sağlayabilmeleri için kadına uygun olan böyle bir yolu seçmiştir. Yoksulların tarlaya gidip kendileri için devşirmeleri gerekiyordu. Bu yasa toprak sahibi varlıklı kimseler için verilmişti. Bu aynı yasayı Levililer 23. bölüm 22. ayette bir kez daha görüyoruz. ülkenizde ekinleri biçerken tarlalarınızı sınırlarına kadar biçmeyin. Arta kalan başakları toplamayın. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız Rab benim. Son olarak yasanın tekrarı 24:19'da şu sözler yazılıdır. Tarlanızdaki ekini biçtiğinizde gözden kaçan bir demet olursa almak için geri dönmeyin. Onu yabancıya, öksüze, dul kadına bırakın. Öyle ki Tanrınız Rab el attığınız her işte sizi kutsasın, sizi bereketlesin. Değerli dostum, o günlerde Tanrı yoksulların geçimlerini bu şekilde sağlamalarını belirlemişti. Tanrı onları ekmek kuyruğuna, sosyal güvenlik kurumlarına, vakıfların yemekhanelerine göndermiyordu. Onların yapmaları gereken bir şeyler vardı. Alacakları şeyleri çalışarak elde edeceklerdi. Böyle bir girişim aynı zamanda fakir olan insanların onurlarını da korumaktadır. Tarlalara gitmeleri ve ürünlerin geri kalanlarını kendileri için devşirmeleri, toplamaları gerekliydi. Bunları yapmak onların yasal bir hakkıydı. Ama elle çalışmak her insanın hoşuna giden bir şey değildir. Tarla sahipleri ürünlerinin az sayılmayacak bir kısmını, yaklaşık %30'unu tarlada bırakırlardı. Ürünler toplandıktan sonra tarlaya geri dönmeleri ve geri kalanları almaları şeriata göre yasaktı. İkinci kez sadece yoksullar, düşkünler, öksüzler ve dullar o tarlaya gidebilir ve kendileri için yiyecek toplayabilirlerdi, devşirebilirlerdi. Tanrı'nın bu yöntemi gerçekten güzel bir yöntemdi. Tabii bu aynı yöntemi alıp günümüz ekonomisine uyarlayabilmek mümkün olmasa da Rut'un yaşadığı ve ürünlerin yaklaşık %30'unun tarlada kaldığı dönemlerde bu çok iyi bir yöntemdi. Ama bugün insanlar tarlalarında hiçbir şey bırakmıyorlar. Ne varsa toplayıp süpürüp götürüyorlar. Yoksulları düşünen yok. Ama o günlerde yoksulları hiç kimse düşünmezken Tanrı düşünüyor ve onların geçimlerini bu yolla sağlıyordu. Evet, Tanrı dün olduğu gibi bugün de yoksulları, öksüzleri, sorunları olanları, dulları düşünmektedir. Bugün yeryüzünde yoksullara bir şans tanıyan bir şey varsa bu sadece Tanrı sözüdür. Tanrı sözüne gereken itaati gösterenler, altını çizeyim, Tanrı'nın sözüne gereken itaati gösterenler, Tanrı sözüne uyanlar, yaşamlarında uygulamaya geçirenler, zaman içerisinde Tanrı tarafından bereketlenmiş ve iyi bir duruma gelmişlerdir. Bu her zaman böyle olmasa da politikacıların sağlayamadığı bereketli ve sevgi, huzur dolu bir yaşamı Tanrı'nın kendisi sağlamak istemektedir. İnsanların barış ve refah içerisinde insan gibi yaşaması, değerli dostum, Tanrı'nın bir isteğidir. Siyasetçiler, dünyanın siyasetçileri insanların sadece oylarını almak için çalışırlar. Karşılığında insanlara hak ettikleri refah düzeyini sağlayamazlar. Ama Tanrı onlar gibi değildir. Tanrı insanların refahını, mutluluğunu istemektedir. Evet, Rut bugün bize çok garip gözüken bir töreye uyarak ürün devşirmek için tarlaya gidiyordu. Hem yoksuldu hem de yabancıydı. Duldu. Naomi'den kendisine tarlaya gidip yiyecek devşirmesine izin vermesini istedi. Kaynanasından bu izini istemesi, bu ince düşünceyi göstermesi bir yerde tekrar Rut'un harika karakterini ortaya koyuyor. Tabii kaynana Naomi de ona gereken sevgiyi vermektedir. Naomi Rut'a gidebileceğini söyledi. Böylece Rut gidip tarlalarda orakçıların ardında başak devşirmeye başladı. Bir rastlantı sonucu kendini Elimelek'in boyundan Boaz'ın tarlasında buldu diyor Rut 2. bölümün 3. ayeti. Eğer o gün Rut'u Betlehem'den dışarıya tarlalara doğru yürürken görseydiniz, hangi tarlaya gideceğini bilmeyen küçük bir kızı görmüş gibi olacaktınız. Rut Boaz'ın tarlasına giden yolu nasıl bilecekti? Onun Boaz'ın tarlasına gitmesi çok önemliydi. eğer Boaz'ın tarlasına girip orada onunla tanışmış olmasaydı, o zaman İsa'nın doğumu Betlehem'de gerçekleşmeyebilirdi. Evet, İsa Betlehem'de değil de başka bir yerde de doğabilirdi. O zaman geceleyin koyunlarını bekleyen çobanlara yerlerinde kalmalarını, çünkü İsa'nın Betlehem'de doğmayacağını söyleyecektiniz. Bu nedenle Rut'un doğru tarlaya, Boaz'ın tarlasına gitmesi çok çok önemliydi. Bazen okuyup geçiyoruz ama bu olayların gerisindeki ruhsal değerleri görmüyoruz. Evet, Rut'un oraya gitmesi, o tarlaya yönelmesi çok önemliydi. Peki doğru tarlayı nasıl bulacaktı Rut? Betlehem o eski günlerinde tipik bir Filistin kasabasıydı. O zamanlarda bütün köyler ve kasabalar genellikle bir tepe üzerine kuruluydu ve haliyle Betlehem'de bir tepe üzerine kurulmuştu. Tepeden aşağıya inildiğinde verimli bir ova görünümde olan yerler Boaz'ın tarlaları olduğunu söylüyor bugün bazı uzmanlar. Evet, o gün Rut Betlehem'den dışarı çıkıp gittiğinde hangi tarlaya, kimin tarlasına gideceğinden habersiz bir şekilde yola çıkmıştı. Bakın, kutsal yazılar Rut'un rastgele Boaz'ın tarla hissesine girdiğini yazmaktadır. Evet, Rut rastgele ya da tesadüfen Boaz'a ait olan tarlalardan birinde çalışmaya gitmişti. Bu tamamen bir rastlantıydı. Ama bu tesadüf olayı yine de şu soruyu akla getiriyor. Rut'un doğru tarlaya gitmesi bu kadar önemliyken, kimse söylemediği halde Boaz'ın tarlasına nasıl oldu da gidebilmişti? Tanrı Rut'a doğru tarlayı oklarla mı tarif etmişti acaba? Yoksa çeşitli işaretlerle mi ona kılavuzluk etmişti? Yoksa gökten bir ses mi duymuştu Rut? Hayır. Rut hiçbir yerden bir ses duymamıştı. O zaman herhalde bir rüyet görmüş olmalı diye düşüneceksiniz. Ama Rut bir rüyet ya da rüya da görmemişti. O zaman bu kız nasıl oluyor da bir sürü tarlanın içerisinde Boaz'ın tarlasına gidebiliyordu? İsterseniz biraz hayal gücümüzü genişletelim, gerilere Rut'un dönemine gidelim ve Rut'un kendisine soralım. Rut, sen o kadar tarla arasında doğru tarlayı nasıl bulabildin? Rut da, hayır, ben bulmadım. Oraya rastgele gittim. Evet, oraya rastgele gitmişti Rut. İnsan açısından bu böyleydi ama Rab açısından böyle değildi. Rab, Rut'u Boaz'ın tarlasına gitmesi için yönlendirmişti kardeşim. Rut bunun farkında bile değildi belki ama Rab kendi isteğini bu yolla gerçekleştiriyordu. Rabbin isteğine göre Rut Boaz'ın tarlasına gitmeliydi ve aynen öyle oldu. Bazı insanlar Tanrı'nın isteğini insanlar özel kanallar yoluyla, telgraf ya da acele posta servisi gibi yollarla ilettiğini düşünüyorlar. Hayır, Tanrı bu yollarla çalışmaz. Onun yöntemleri bizim yöntemlerimize benzemez. O hiç kimseyi bizim sandığımız gibi yönlendirmemiştir. Tamam, eski antlaşma dönemlerinde Tanrı'nın bazı kişileri direkt bir şekilde yönlendirdiği, onlara yol gösterdiği doğrudur. Ama Rut bunlardan birisi değildi. Bence Rut'un bu yöndeki kararı etkili olmuştur. Örneğin Tanrı Yunus peygambere kalk ve Nineve'ye git demişti. Yeremye ve Hezekiel peygambere de seslenin, bağırın demişti. Ama size şunu söylemek istiyorum. Tanrı'nın bu peygamberlere söylediği, yapmaları gereken şeyler Rut'un doğru tarlaya gitmesi kadar önemli değildir. Çünkü İsa'nın Betlehem kasabasında doğması bütünüyle Rut'un doğru tarlaya gitmesine dayalıydı. Bütün atılan bu adımların gerisinde Tanrı'nın kendisinin var olduğu kuşkusuzdur. Rab, isteğini gerçekleştirmek için insanların adımlarını pekiştirir, onlara yön verir. Tanrı'nın bizlere birer yol haritası vermesini bazen istemiyor değilim. Bazen keşke elimizde böyle bir harita olsaydı diye düşünüyorum. Bazı insanlar da bugün sanki ellerinde böyle bir harita varmışçasına konuşuyorlar ya da hareket ediyorlar. Rab benden öyle yapmamı istedi. Rab bana bunu dedi. Rab bana şöyle dedi. Ve ben de tam Rabbin istediği gibi yaptım. Ya da dediğim gibi, ya Rab bana gösterdi diyen kardeşlerle bazen karşılaşıyoruz. Keşke ben de o kadar kesin konuşabilseydim ama bugün Rab bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Rab bana dedi, Rab bana şunu gösterdi. Bunlar artık biraz boş şeylere kaçıyor. Tanrı bize evet konuşuyor. Nasıl? Kendi sözü aracılığıyla. Biz Rabbin sözünü okuduğumuzda o sözler bizim yüreğimize konuşur. O sözler bize yol gösterir. O zaman Tanrı bize konuşuyor. Tanrı'nın sözü bizim elimizdedir. Kutsal kitap diyoruz. Kutsal yazılar diyoruz. Tanrı sözü diyoruz. Ve bu söz bitmiştir, tamamlanmıştır. Ona hiçbir şey katılmaz, ondan hiçbir şey çıkarılmaz. Ve Tanrı bize söylemek istediklerini sözünde tamamlamıştır kardeşim. Altını vurguluyorum çünkü bu çok çok önemlidir. Bizim imanda büyümemiz, gelişmemiz, olgunlaşmamız, eğitilmemiz hep bu öğretiye bağlıdır. Yani Tanrı sözünü doğru şekilde bilmek ve öğrenmeye bağlıdır. Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Tanrı sözü elimizdedir. Tek gerçek dediğim gibi budur. Yıllar önce iki topluluktan birden iki teklif almıştım. Hangisi için karar vereceğimi bilmiyordum. Size gerçeği söylüyorum. Yüzüstü yere çöktüm. Ve Rab'den bana hangi teklifi kabul edeceğimi göstermesini istedim. Bana bir rüya falan göstermedi. Daha sonra dua edip hangisinin onun isteği olduğu konusunda yüreğime esenlik koymasını istedim. Biraz zaman geçince bulanıklık dağıldı ve bu kararlardan birini kabul ettim. Verdiğim kararın doğru bir şey olduğunu hissediyordum. Tanrı'nın senin yaşamına ilişkin isteği konusunda eğer onun sana bir köşe başında trafik lambalarıyla ya da işaretleriyle veya gökten bir sesle yol göstereceğini sanıyorsan, bazıları böyle düşünüyorlar ya da söylüyorlar, o zaman yanılıyorsun kardeşim. Çünkü bu yol yanlıştır. Tanrı bunu bu yollarla yapmaz. Birilerinden bunlara benzer tanıklıklar duyduğum zaman bu kimselerin kafayı yediklerini ya da birbirleriyle gırgır geçmek istediklerini düşünüyorum. Atıyorlar, yalan konuşuyorlar. Bunu düşünüyorum. Ama durun, insan bir şeyin Rabbin isteği olup olmadığını biraz zaman geçtikten sonra daha kolay anlayabilir demiştik. Bazen Tanrı bizim yanlış yola girmemize bile izin verebilir. O zaman da çok yanlış kararlar alabiliriz. Ve bu bize pahalıya mal olabilir ama insan atmış olduğu bir adımın yanlış olduğunu anladığı zaman hemen geri dönebilir. Hiç kimse ve hiçbir şey kişinin bu yanlıştan geri dönmesine engel olamaz. İki seçenekten, iki yoldan birinin yanlış olduğunu anladığınız zaman diğer seçeneğe doğru hemen geçebilir ya da geri dönüp doğru yoldan yeniden başlayabilirsiniz. Evet kardeşim, Rabbin isteğinin sizin için ne olduğunu anlamak biraz karmaşık ve zor görünse de onun isteği altında yaşamak, yani Rabbin isteği altında yaşamak kadar esenlik verici bir şey daha yoktur. Rabbin isteği her zaman bizim için rahat ve kolay şeyler olmayabilir. Hele Rut için hiç de kolay ve rahat değildi. Eğer o gün Rut'un karşısına çıkıp da ona doğru tarlaya gidip gitmediğini soracak olsaydınız size neden söz ettiğini bilmiyorum diyecekti. Ve yine ona peki neye dayanarak o tarlayı seçtin de bir diğerini seçmedin diye soracak olsaydınız size şöyle diyecekti. Bu sabah evden çıkmadan önce Rab'be dua ederek beni yönlendirmesini ve kendi seçtiği yere götürmesini istedim. Nereye gideceğimi, hangi yoldan gideceğimi bilmiyordum. Ama yine de devam ettim yoluma. Sonra iri başakları olan bir tarladan geçerken durdum. Tarlada ürünleri devşiren yoksul kimselerin sayısı o kadar çok değildi. Bu nedenle tarla sahibinin cimri biri olduğunu düşündüm. Ama biraz daha gittikten sonra ne gördüm? Birçok yoksul kimseler tarlada ürünlerin geri kalanlarını toplamaya çalışıyordu. Hemen bu tarla sahibinin cömert bir adam olacağını düşündüm ve benim de böyle bir tarla bulmaya ihtiyacım vardı. Çünkü Moab ülkesinden gelen biri olarak ben bir yabancıydım, dışlanan biriydim. Kovulmak istemiyordum. Seçtiğim tarlayı işte bu nedenlerle seçtim. Evet, Rut böylece doğru tarlaya gitmişti. Herhalde melekler bile Rut bir hata yapar da yanlış tarlaya gider diye tüm yol boyunca tedirginlikte Rut'u izliyordu. Sonunda Rut'un Boaz'ın tarlasına gitmesiyle herhalde hepsi şöyle bir oh çekmişti. Yönetim ve denetim Rabbin elindedir. Bir yandan Rut'un şüphesi veya tedirginliği, öte yandan ise her şeye yön verebilen Yüce Tanrı, Rut yanlış yapsa dahi eminim o Rut'un bu yanlışını kendi isteği doğrultusunda değiştirecekti. Zamanımızın, değerli dostum, Rabbin ellerinde olduğunu, onun bu dünyadaki gelişmelere ve olaylara yön verip düzene koyduğu ve Tanrı'nın izini olmadıkça imanlının başına hiçbir zarar gelmeyeceğini bilmek, bugün bir imanlı için en güzel şeylerden bir tanesidir. Hatırlarsanız Eyüp peygamberin çevresinde bir tür çit çevriliydi. Onu koruyan bir çit çevriliydi ve Rab izin verinceye dek şeytan Eyüp'e bir şey yapamamıştı. Rab izin verene kadar. Tanrı büyük ve değerli bir sonuca yol açmayacaksa imanlının büyük ve derin tecrübelere, sıkıntılara düşmesine izin vermez. Ancak Tanrı'nın Eyüp'ün yaşamında buna izin vermesi sonuçta büyük ve değerli bereketlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştı. Eminim Rut, Boaz'ın tarlasına gitmeye karar verirken bunun ne kadar önemli olabileceğini bilmiyordu. Birden karar verdi ve Boaz'ın tarlasına girdi. Ve tabii kanımca bunun için önce dua etmişti ve o tarlayı seçmesi için de bir takım gerekçeleri vardı. Tanrı'dan bir ses işitmek, görüntü ve rüyet görmek veya bir tecrübe yaşamak isteğiyle Tanrı'nın çocuğuna şunu söylemek istiyorum ki, Tanrı bugün insanlara bu yöntemlerle konuşmuyor kardeşim. Bazen çok ender istisnalar olabilir ama genellikle Tanrı bugün insanlara kendi sözü aracılığıyla konuşuyor. Ve Tanrı'yla ruhsal bir ilişki içerisinde yürüyen, yaşamındaki bütün günahlardan tövbe eden ve kutsal ruhu üzmeyen bir Mesih imanlısı Tanrı'nın yönetimi altındadır demektir. Tanrı'nın kendi yaşamına yönelik isteğinin ne olduğu konusunda emin olmadığı durumlarda Tanrı çocuğu kendi başına karar almalı ve aldığı karar doğrultusunda adım atmalı. Tabii almış olduğu bu karar belki yanlış bir karar olabilir ama unutulmamalıdır ki Tanrı onun bu kararı almasına izin vermiştir ve bununla bir amacı vardır. Geriye dönüp baktığımızda bir olayı anımsıyorum. Tanrı'dan bana o konuda bir kapı açmasını istemiştim ama o bu kapıyı açmamıştı. Daha doğrusu o kapıyı benim yüzüme kapatmıştı ve ben bu olay karşısında çok üzülmüş, hatta kızmıştım. Ama şimdi olayları yeniden değerlendirdiğimde Tanrı'nın bunu böyle yapmakla en iyisini yapmış olduğunu açıklıkla görebiliyorum. Babaları Hazreti Yakup'un ölümünden sonra kardeşleri kendisini görmeye geldiği zaman Yusuf peygamber onlara şöyle demişti. Ve siz bana karşı kötülük düşündünüz fakat Tanrı onu bugün olduğu gibi yapsın diye çok ulusu yaşatmak için iyilik olarak düşündü. Bu söz gerçekten bereketli ve cesaret verici bir söz olsun. Hem sizin için hem de benim için. Önünüzde vermeniz gereken kararlar konusunda kesin bir kılavuzluğa ihtiyaç duyuyorsanız ve şu anda kendi başınıza hangi yönde karar almanız gerektiğini bilmiyorsanız o zaman Rab'be gidin. Ama unutmayın ki Mesih imanlısı için Tanrı ile arasında kurulan kırmızı bir telefon hattı vardır. Evet, yaşayan gerçek Tanrı ile günün her anında bağlantıya girebilir. Onunla konuşabiliriz. Nasıl? Dua yoluyla. Bu Mesih imanlısının en büyük ayrıcalıklarından birisidir. Ama o her zaman bize yanıt vermeyebilir. Bu nedenle bugün imanlılar arasında sık sık duyduğumuz Rab bana şöyle dedi ya da Rab'in isteğinin bu olduğunu biliyorum türünden sözleri söylerken acele etmeyelim. Çünkü her zaman emin olmayabiliriz ama eğer gerçekten Tanrı ile ruhsal bir ilişki içerisindeysek, hayatımızda tövbe edilmedik bir günah yoksa, kutsal ruhla dolu ve kutsal ruhu üzmüyorsak, bu durumda Rabbin isteği altında bulunduğumuzdan %100 emin olabiliriz. Evet, bu yolla yaşamınızı siz de onun isteği altına bırakabilirsiniz. Yusuf peygamberin, hatta Eyüp peygamberin durumuna düşseniz dahi, Eyüp gibi şöyle deyin, beni öldürse bile ben ona güveneceğim, yani Rab'be. Dostum, bu yaşama sevinci ve umutlu bir beklenti getiren büyük bir gerçektir. Tanrı'nın her gün imanlının ihtiyaçlarını karşılaması, imanlının yüreğini büyük bir sevinçle doldurur.